Ayrım 11, Kendi Kutup Yıldızını Bul, Nüvide Gültunca Tulgar, sayfa 185. Yaşamsal Öğütler. Hiçbir başarısızlık son değildir. Hiçbir başarı da. Olanaklarının biraz altında yaşa. Shakespeare'in Kral Lear'ın dediği gibi, gösterdiğinden daha fazlasına sahip ol. Yapabileceğin kadar söz ver. Sonra söz verdiğinden fazlasını yap. Oturarak başarıya ulaşan tek şey tavuktur. Övgü almak tatmin edici bir şeydir ama hiçbir zaman sana yeni bir şey öğretmez. Dalın ucuna gitmekten korkma, meyve oradadır. Büyük adam büyüklüğünü küçük adama davranışıyla gösterir. Senin karakterin hakkındaki ipuçlarından biri, öfkeli ve kızgın olduğun zamanlarda başkalarına verdiğin görüntüdür. Düşmanlarını güç kullanarak değil, bağışlayarak yenebilirsin. Terbiyeli olmak, kimi zaman başkalarının terbiyesizliğine katlanmak anlamına gelir. Başlamak için en uygun zamanı beklersen, hiç başlayamayabilirsin. Şimdi başla. Şu anda bulunduğun yerden elindekilerle başla. Her şeyi değiştirebilmek için önce tavrını değiştir. Övgüyü kimin alacağını umursamazsan başarabileceklerinin sınırı yoktur. Söylenmemiş kötü sözleri yutkunmaktan hiç kimsenin midesi bozulmamıştır. Mutsuzluğumuzun neredeyse tümü kendimizi başkalarıyla kıyaslamamızın sonucudur. Böbürlenme, treni hareket ettiren düdüğü değildir. İnsanların seni nedenli ender düşündüklerini bilseydin, acaba hakkımda ne düşünüyorlar diye bu denli dertlenmezdin. Yapabileceğinin en iyisini yapıyorsan, başarısızlık için endişelenmeye zamanın olmayacaktır. İnsan hayatın ne olduğunu anlayana kadar ömrünün yarısını tüketmiş olur. Fransız atasözü. Güzel kadının tarifi. Ünlü film yıldızı Audrey Hepburn'e güzelliğinin sırrını sordular. Sinema oyunculuğunun yanı sıra ilkseverliğiyle de tanınan Hepburn, bu soruya karşılık aşağıdaki makyaj tarifini verdi. Çekici dudaklara sahip olmak istiyorsanız, dudağınıza tatlı sözden başkasını dokundurmayın. Güzel gözleriniz olsun istiyorsanız, güzel insanlarla göz göze gelin. Gerçek dostlar edinip sık sık görüşün. İdeal beden ölçülerine sahip olmak ve hep zayıf kalmak istiyorsanız, yemeğinizi yoksullarla ve açlarla paylaşın. Alımlı saçlara sahip olmak istiyorsanız, çocuğunuzun günde en az bir kere onu okşamasına izin verin. Dikkat çekici pozlar vermek istiyorsanız, yanınıza bilgelik ve tevazuyu alarak yürüyün. Asla cahilce ve gururla yürümeyin. İnsanların da tıpkı elimizin altındaki eşyalar gibi, hatta onlardan çok daha fazla onarılmaya, yenilenmeye, bakım görmeye, gözden geçirilmeye ihtiyaçları vardır. Hiçbir insanı eskidi, bozuldu, işe yaramıyor diye elinizden çıkarma hakkınız yoktur. Hatırlayın, bir yardım eline ihtiyaç duyarsanız, kendi omzunuzdan kolunuza doğru göz gezdirin. Dirseğinize ve bileğinize varın. İşte orada bir yardım eli bulacaksınız. Yaşlandıkça iki elinizin olduğunu, birinin kendinize, diğerinin de başkalarına yardım etmek üzere yanınızda hazır beklediğini fark edeceksiniz. Bir kadının güzelliği giydiği elbisede, beden ölçülerinde ya da saçını tarayış stilinde değildir. Bir kadının güzelliği gözlerinden okunmalı, çünkü gözler kalbe, yani aşkın yaşadığı ülkeye giden kapıdır. Bir kadının güzelliği yüzündeki benlerden değil, İçinde sakladığı ruhundan okunur. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, güzel kalmak adına ömrünün son yıllarını dünya çocuklarına iyilik etmeye harcadı. UNICEF temsilcisi olarak çocukların iyiliği için dünyayı dolaştı. Hayatınızdaki taşlar. Profesör sınıfa girip karşısında duran dünyanın en seçilmiş öğrencilerine kısa bir süre baktıktan sonra, "Bugün zaman yönetimi konusunda deneyle karışık bir sınav yapacağız," dedi. Kürsüye yürüdü. Kürsünün altından kocaman bir kavanoz çıkarttı. Arkadan kürsünün altından bir düzine yumruk büyüklüğünde taş aldı ve taşları büyük bir dikkatle kavanozun içine yerleştirmeye başladı. Kavanozun daha fazla taş almayacağından emin olduktan sonra öğrencilerine döndü ve "Bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Öğrenciler hep bir ağızdan "Doldu!" diye cevapladılar. Profesör "Öyle mi?" dedi ve kürsünün altına eğilerek bir kova mıcır çıkarttı. Mıcırı kavanozun ağzından yavaş yavaş döktü. Sonra kavanozu sallayarak mıcırın taşların arasına yerleşmesini sağladı. Sonra öğrencilerine dönerek bir kez daha "Bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Bir öğrenci "Dolmadı herhalde," diye cevap verdi. "Doğru," dedi profesör ve gene kürsünün altına eğilerek bir kova kum aldı ve yavaş yavaş tüm kum taneleri taşlarla mıcırların arasına nüfuz edene kadar döktü. Gene öğrencilerine döndü ve "Bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Tüm sınıftakiler bir ağızdan "Hayır!" diye bağırdılar. "Güzel," dedi profesör ve kürsünün altına eğilerek bir sürahi su aldı ve kavanoz ağzına kadar doluncaya dek suyu boşalttı. Sonra öğrencilerine dönerek "Bu deneyin amacı neydi?" diye sordu. Uyanık bir öğrenci hemen "Zamanımız ne kadar dolu görünürse görünsün, daha ayırabileceğimiz zamanımız mutlaka vardır," diye atladı. "Hayır," dedi profesör. "Bu deneyin asıl anlatmak istediği, eğer büyük taşları baştan yerleştirmezsen, küçükler girdikten sonra büyükleri hiçbir zaman kavanozun içine koyamazsın gerçeğidir." Öğrenciler şaşkınlık içinde birbirlerine bakarken profesör devam etti. "Nedir hayatınızdaki büyük taşlar? Çocuklarınız, eşiniz, sevdikleriniz, arkadaşlarınız, eğitiminiz, hayalleriniz, sağlığınız, bir eser meydana getirmek, başkalarına faydalı olmak, onlara bir şey öğretmek. Büyük taşlarınız belki bunlardan birisi, belki birkaçı, belki hepsi. Bu akşam uykuya yatmadan önce iyice düşünün ve sizin büyük taşlarınız hangileridir iyi karar verin. Bilin ki büyük taşlarınızı kavanoza ilk olarak yerleştirmezseniz hiçbir zaman bir daha koyamazsınız. O zaman da ne kendinize, ne çalıştığınız kuruma, ne de ülkenize faydalı olursunuz. Bu da iyi bir iş adamı, gerçekte iyi bir adam olamayacağınızı gösterir." Profesör, ders bittiği halde konuşmadan oturan öğrencileri sınıfta bırakarak çıktı. Sait Köşk, Başarı Öyküleri adlı kitabından. İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. Eflatun. Bilmelisin ki duvarda asılı diplomalar insanı insan yapmaya yetmez. Bilmelisin ki aşk kelimesi ne kadar çok kullanılırsa anlam yükü o kadar azalır. Bilmelisin ki karşındakini kırmamak ve inançlarını savunmak arasında çizginin nereden geçtiğini bulmak zor. Bilmelisin ki gerçek arkadaşlar arasına mesafe girmez. Bilmelisin ki tecrübenin kaç yaş günü geçirdiğinizle ilgisi yok. Ne tür deneyimler yaşadığınızla var. Bilmelisin ki akrabanız olmayan insanlardan da ilgi, sevgi ve güven öğrenebiliyorsunuz. Ama ne olursa olsun ailenin yeri başka. Bilmelisin ki ne kadar yakın olursa olsunlar, en iyi arkadaşlar da ara sıra üzebilir. Onları affetmek gerekir. Bilmelisin ki bazen başkalarını affetmek yetmiyor. Bazen insanın kendisini affedebilmesi gerekiyor. Bilmelisin ki yüreğiniz ne kadar kan ağlarsa ağlasın, dünya sizin için dönmesini durdurmuyor. Bilmelisin ki şartlar ve olaylar kim olduğumuzu etkilemiş olabilir ama ne olduğumuzdan kendimiz sorumluyuz. Bilmelisin ki iki kişi münakaşa ediyorsa bu birbirlerini sevmedikleri anlamına gelmez. Etmemeleri de sevdikleri anlamına gelmez. Bilmelisin ki her problem kendi içinde bir fırsat saklar ve problem fırsatın yanında cüce kalır. Bilmelisin ki sevgiyi çabuk kaybediyorsun. Pişmanlığın uzun yıllar sürüyor. Mutluluk. Kral sabah gezintisi sırasında bir dilenciye rastladı. Dilenciye, "Dile benden ne dilersen," dedi. Dilenci güldü ve "Sanki dileğimi gerçekleştirebilecekmiş gibi soruyorsunuz," diye yanıtladı. Kral dilencinin bu sözlerinden çok alındı ve dilencinin istediğini yerine getireceği konusunda ısrar etmeye başladı. "Pek tabii, her dediğini yerine getirebilirim," dedi. "Sen söyle hele, ne istiyorsun?" Dilenci, "Söz vermeden önce iki kez düşünün kralım," dedi. Dilenci sıradan bir dilenci değildi. Kralın ilk yaşantısında öğretmeni olmuştu ve ona şu sözü vermişti. "Bundan sonraki yaşantında tekrar karşına çıkıp seni uyaracağım." Kral bu olayı çoktan unutmuştu. Bu yüzden ısrar ediyordu. "Ne istersen verebilirim. Ben güçlü bir kralım," dedi. "Yerine getiremeyeceğim hiçbir dileğin olamaz." Bunun üzerine dilenci çanağını uzatıp, "Şu çanağı herhangi bir şeyle doldurabilir misin?" diye sordu. Kral kahkaha attı ve vezirine çanağı altınla doldurmasını emretti. Çanak dolup taşmakta ve anında boşalmaktaydı. Paralar buhar olup uçmaktaydı sanki. Kralın onuru kırılmıştı. Bir dilenci çanağını dolduramadığı kulaktan kulağa yayılıyordu. Giderek pırlantalar, elmaslar, yakutlar akıtıldı çanağa. Ne var ki çanağın dibi yoktu sanki. Yedi yuttu ama boş kaldı. Kral yenik düşmüştü. Dilenciye yalvarmaya başladı. "Tamam, sen kazandın," dedi. "Dileğini yerine getiremedim ama ne olur bana çanağın neden yapıldığını söyle." "Çok basit," diye yanıtladı dilenci. "İnsan aklından yapılmıştır. Yani insanın isteklerinden. Doymak bilmez oluşu bundandır. Bu gerçeği bir kez kavrarsan yaşantın değişir. İstek nedir ki? İstek ulaşılana dek belli bir süre heyecan veren bir duygudur. İstediklerini elde ettiğinde tümü anlamını yitirir. Neden? Çünkü beynin, aklın onları dışlar. Heyecan onu elde ettiğinde sönüp gider. Gene boşluğa düşer. Yeni bir istek yaratmak zorunda kalırsın. İstek doyumsuzluk uyandırır ve giderek dilenci olursun. Bir istekten bir diğerine çırpınıp durursun. Amacına ulaşır ulaşmaz bir yenisini yaratırsın. İsteğin bu yönünü kavradığında yaşamının dönüm noktasındasın demektir. Sürekli yolculuk hali iyi sonuç vermez. Geri dön, evine dön. Seni mutlu edecek öğeleri dışarıda değil, kendi içinde ara. Bağımlılıklarını tercihlere yükselt. Niyetin olsun fakat ümitlere ve kesinlikle de ihtiyaçlara sahip olma. Belli bir sonuca düşkün olma. Hatta birini bile tercih etme. Bağımlılıklarını tercihlere ve tercihlerini de kabullenmelere yükselt. Bu barışa giden yoldur. Bu ustalığa giden yoldur. Neil Donald Walsh, Tanrı ile Dostluk adlı kitabından. Aşka düş ama tökezleme. Anla ama bekleme. Paylaş ama isteme. Yaralan ama asla acıyı içinde büyütme. Kim daha güçlüdür? Dürtülerini kontrol edebilen. Avot 4-1. Eski bir samuray hikayesi, üstün bir savaşçının ustasını öldüren hain ve ahlaksız bir katilden intikam almak için çıktığı yolculuğun detaylarını anlatır. Düşmanının izinden yıllarca gitmiş ve sonunda onunla acımasız bir düelloda karşı karşıya gelmiş. Samuray avantajı eline geçirmiş ve kazanmasına çok az kalmış. O anda katil samurayın suratına tükürmüş. Samuray kılıcını kılıfına sokup oradan uzaklaşmış. Şaşkına dönen takipçileri sormuşlar. Neden? Samuray, çünkü artık kişisel oldu, diye yanıtlamış. Muhteşem savaşçı, düşüncesiz, aceleci, duygularının onurlu misyonunu basitleştirmesine ve kızgınlık, tez canlılık veya gücün karanlık tarafı ile tetiklenmiş bir amaca dönüşmesine izin vermemiş. Kaynak: Gail Sasson, Steve Weinstein, Bir Dilek Tut, Hayatın Değişsin. Kabala'nın Gizemi adlı kitaptan. Kararlılık ve azim. Çaresiz kaldığım zamanlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki 100 kere vurur taşa ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz. Sonra birden 101. vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir. Jacob Riis. Ünlü tarihçi Charles Berda, tarihten alınacak en önemli derslerin neler olduğu soruldu. Tarihçi, 4 kısa cümle ile cevap verdi. 1. İlahlar yıkmak istediklerini önce iktidar deliliğine tuttururlar. 2. İlahların değirmeni yavaş yavaş ama son derece ince öğütür. 3. Arı yağma ettiği çiçeği döller. 4. Karanlığın en çok arttığı anda gökteki yıldızları görebilirsiniz. 4. Eşli Kral. Bir zamanlar büyük ve güçlü bir ülkeyi yöneten kralın 4 eşi varmış. Kral en çok 4. eşini severmiş. Bir dediğini iki etmez, her şeyin en iyisini, en güzelini ona verirmiş. Kral 3. eşini de çok severmiş. Bu güzelliğin bir gün kendisini terk edeceğinden korktuğu için onu çok kıskanır, üzerine titrermiş. 2. eşini de severmiş kral. Kendisine karşı her zaman iyi ve sabırlı davranan eşi, kralın ne zaman bir derdi olsa daima onun yanında bulunur, sorunun çözümünde ona destek verirmiş. Kraliçe olan 1. eşiymiş kralın. Onu en çok seven, karşılık beklemeden seven, sağlığına ve hükümdarlığına en büyük katkıyı sağlayan bu eşi olmasına rağmen kral 1. eşini sevmezmiş ve onunla hiç ilgilenmezmiş. Bir gün kral ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Yakında öleceğini anladığı ve öldükten sonra yapayalnız kalmaktan çok korktuğu için eşlerinden hangisinin ölüm yalnızlığını kendisiyle paylaşmak isteyebileceğini öğrenmek istemiş. En çok sevdiği 4. eşine, ölüm yolculuğunda kendisine eşlik etmek ister mi diye sorduğunda, aldığı yanıt kalbine bıçak gibi saplanan kısa ve net, "Mümkün değil," olmuş. "Hayatım boyunca seni sevdim. Sen benimle birlikte ölmeyi kabul eder misin?" sorusuna, 3. eşi de, "Hayır, hayat çok güzel. Sen ölünce ben yeniden evleneceğim," diye yanıt vermiş. Kral bir kez daha yıkılmış. "Her sorunumda, her zaman yanımda olan, bana yardım eden sendin. Bu sorunumda da bana yardımcı olur musun?" talebine karşı 2. eşinden, "Bu sorunun için hiçbir şey yapamam. Olsa olsa sana mezarına kadar eşlik eder, güzel bir cenaze töreni yaptırır ve yasını tutarım," karşılığını almış. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamakta olan kral, 1. eşinin sesiyle irkilmiş. "Nereye gidersen git, seninle olurum. Seni takip ederim." "Ah," diye inlemiş kral. "Keşke bir şansım daha olsaydı." Yaşamda hepimiz 4 eşliyiz aslında. 4. eşimiz vücudumuz. Onun güzel görünmesi için ne kadar zaman, kaynak ve çaba harcarsak harcayalım, öldüğümüzde bizi terk edecektir. Üçüncü eşimiz sahip olduğumuz servetimiz ve statümüzdür. Ölür ölmez başkalarına yar olacaktır. İkinci eş ailemiz ve dostlarımızdır. Tüm sorunlarımızı paylaştığımız bu kişilerin en son yapabilecekleri şey bu dünyadan gözleri yaşlı bizi uğurlamak olacaktır. Birinci eş ise ruhumuzdur. Bizimle gelir. Unutmayın. Yediklerimiz değil, hazmettiklerimiz bizi güçlü kılar. Kazandıklarımız değil, biriktirdiklerimiz bizi zengin yapar. Okuduklarımız değil, hatırladıklarımız bizi bilgili yapar. Başkalarına verdiğimiz öğütler değil, bizzat uyguladıklarımız bizi insan yapar. Kaynak: başarıyolu.com. 11. ayrımın sonu, sayfa 201.